12. Bölüm. Tversky, Julia'nın EEG çıktılarına bakarken elleri titriyordu. Araştırmasında sonuca o kadar yakınlaşmıştı ki, birkaç saat içinde beyin dalgalarının maksimizasyonunu sağlamak için kullanacağı serumu geliştirebilmişti. Ameliyat masasında baygın yatan Julia'ya baktı. Ona son iğneyi yapalı 10 dakika kadar olmuştu. Şu anda beyin kimyasının Kane'inkiyle aynı olması gerekiyordu. Artık elinden gelen tek şey beklemekti. Onu bu noktaya kadar getiren tüm teoriler ve varsayımlar geçti aklından. Einstein'ın görecelik teorisi, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, Schrödinger'in kedisi, Dochet'in çalışmaları ve tabii ki Laplace'ın şeytanı. Laplace hariç hiçbiri bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi. Ama tabii ki hiçbiri onun gördüklerini görmemişti. Onlara lokantadaki kazada yoktu. Ayrıca Maxwell fizik yasalarının mutlak olmadığını kanıtlamamış mıydı? Tversky'nin teorisini duysa ne derdi acaba? Olasılık dışı, olasılıksız ama imkansız değil. Julia birden ona doğru döndü, fısıldayarak konuşmaya başladığında gözleri hala kapalıydı. Bu iğrenç bir koku. Koku daha önce bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. O kadar güçlüydü ki Julia bunun bir koku olup olmadığından bile emin değildi. Herhalde çok kötü bir son bekliyordu onu. Bu başlangıçtı, auraydı. Kalbi duracak gibi oldu. Odaklanması gerektiğini biliyordu. Ama koku buna izin vermiyordu. Onu mahkum ediyordu. Burnunu, gözlerini, boğazını tırmalıyordu adeta. Birden öğlen yedikleri ağzına geldi. Parçacıklarla dolu sıvıyı öksürerek tükürürken dilinde tattığı bu iğrenç tada bile şükretti. En azından bir an için bile olsa kokuyu unutabilmişti. Ameliyat masasında yuvarlanıp yere düştü. Pete'nin bağırarak bir şeyler dediğini duyuyordu ama o çok uzaklardaydı. Ellerinin ve dizlerinin üzerine durdu. Başı kusmunun içine girmek üzereydi. Gözleri kapalı olduğu halde önündeki kusmuğu görebiliyordu. Kapalı gözlerinin ardından her bir bakterinin, her bir molekülün hareketlerini bile görebiliyordu. Bilincini yitirdiğinin farkındaydı. Ölüyor muydu yoksa bayılıyor muydu? Hayır, Pete'yi yarı yolda bırakmayacaktı. Bu kadar yol gelmişken bir cevap bulmadan gitmeyecekti. Odaklanmak zorunda. Bunu yapmaya çalıştı ama zihni o kadar bulanmıştı ki yapamadı. Onu bu yere getiren soruyu anlamaya çalıştı. Sonra gördü, biliyordu. Bu karmaşıktan da öte. Çünkü sonsuz. Bu sonsuzluk her yöne aynı anda uzanan dolambaçlı bir yol. Bir yoldan daha çok bir boyut gibi. Ama bu boyut tek değil ki. Yüzeyini oluşturan sonsuz sayıda nodun her birinde bir başka boyut daha var. O da sonsuza dek uzanıyor, kendi çevresinde dönüyor, dolanıyor, sürekli sonsuz. Julia bağırıyordu. Zihnini donduran sancı bedeninin her bir zerresine işlemişti. Başını kaldırınca sırtı bir yay gibi eğildi. Sonra da yere çakıldı. İşte o anda sesi duydu. Sesi başka bir zamandan biliyordu. O bildiği milyarlarca sesten biriydi ama bunu farklı bir şekilde biliyordu, tanıyordu. Ses ona fısıldıyordu. Eğer sonsuzluğun küçücük bir parçasına bakarsa onu bırakacağını vaat ediyordu. Minnacık bir parçasına. Sonra her şey bitecekti. Bir minnacık parçacık. Baktı. Nereye baksa her şey her yerde olduğu için o da orada. Onu her şeyden ayırmaktı güç olan. Sonra onu görüyor. İşte orada. Ama tek olarak değil. 1 milyon, 1 milyar. Birçoğu aynı, birçoğu farklı. En küçük ayrıntıdan en büyüğüne kadar. Bilmek istediği an hakkında binlerce kitap yazabilir ama zamanı yok. Zaman yok. Komik. Burada gerçekten zaman yok. Ama geldiği anda zamanının tükenmekte olduğunu biliyor. O anda ancak Pete'ye ne yapacağını söylemek için zamanı var. Julia bir şeyler söylemek için başını kaldırdı. Sesi çok cılız çıkıyordu. Pete onu duyabilmek için başını iyice yaklaştırdı. Hatta saçları kızın dudaklarını gıdıkladı. Julia konuştu. Boyutların hareketini görebiliyor, her an değişiyor. Sonunda her an onun sözcüklerine uyum sağlamak için şekil değiştirip değişirken onu delirtiyor. Bunu kaldıramaz. Her an gözünün önünde evrim geçiriyor. O da merkezinde. Çok fazla. Hayır, hayır. Julia nefes verdiğini hissetti düşünerek. Hayır, düşünerek değil, bilerek. Her anın ortasında kendini gördü. Kendini görebildi, zamanı tükendi. Dayanması gerekiyordu. Yapacak çok şey vardı. Zamanı olması gerekiyordu. Sonra da Julia istediği için kadın ona bunu nasıl yapabileceğini gösterdi. Julia kollarında hareketsiz kalınca Tversky titredi. Nabzını yokladı. Hayattaydı. Ama çok zayıftı nabzı. İlk önce bir göz kapağını, sonra da diğerini açınca gözlerinin beyazlarını gördü bir tek. Göz bebeklerini göremiyordu. Onu uyandırmak için yüzüne hafifçe tokat attı. Ama bunun bir işe yaramayacağını biliyordu. İçgüdüleri ona Julia'nın artık geri dönüş olmayacak bir şekilde gittiğini söylüyordu. Onu ameliyat masasına geri koydu. Düşerken başından çıkan elektrotları geri taktı. İlk başta elektrotların arızalı olduğunu düşündü. Ama sonra gerçeği anladı. Kızın beyin ölümü gerçekleşmişti. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Julia Perlman olan bilinçli birey yok olmuştu. Kalbi hala atıyordu ama beyni durmuştu. Ne yapacağını kestirebilmek için çaresizce etrafına bakındı. Oturup derin bir nefes alıp düşünmek istiyordu. Ama zamanı olmadığını biliyordu. Bunu nasıl açıklayacaktı? Kanter içinde kaldı. Nefes alamamaya başladı. Duvardaki saate baktı, 11.37 idi. Hademeler gece yarısına doğru gelirlerdi. Yani 23 dakikası vardı. Düşünmesi gerekiyordu. Bir ambulans çağırabilirdi. Ne de olsa kız hala hayattaydı. Belki onu kurtarabilirlerdi. Julia'ya bakınca bunun olamayacağını anladı. Ayrıca kafasında kalemle çizilmiş izler vardı hala. Eğer ölürse otopsi yapar, her şeyi öğrenirlerdi. Otopsi yapanlar kanındaki kimyasalları saptarlardı. Sonra da Tversky'nin bu işte parmağı olduğunu anlamak için dahi olmak gerekmiyordu. Ambulans aradığı anda zaten şüpheli durumuna düşecekti. Laboratuvardan kaçıp gitmek geçiyordu içinden. Ama güvenlik görevlisini nasıl atlatacaktı? Tversky'nin gecenin bir yarısı binadan çıktığını hatırlardı görevli. Tanrım, nasıl bu duruma gelmişti bu iş? Her zaman çok dikkatli hareket etmişti. Neden ikinci bir plan yapmamıştı ki? Julia'ya nefretle bakıyordu. Salak orospu bu laboratuvarda ölecekti ve her şeyin içine edecekti. 21 dakika. Terli elleriyle saçlarını tarayarak odada volta atmaya başladı. Bunu beceremeyecekti. Boku yemişti. Tam gelmiş geçmiş en büyük bilimsel deneyi yapmışken, bilimde yeni bir çağ açmışken hapse girecekti. 20 dakika. Zaman akıp gidiyordu. Bir çıkış yolu bulmalıydı. Pencere. Pencereye doğru koşup açmaya çalıştı. Zor olsa da açıldı sonunda. Beline kadar sarkıp 6 kat aşağıdaki avluya baktı. Belki planı işe yarardı. Akıllıca davranıp paniklemezse kesinlikle işe yarardı. Lavaboya gidip ellerini pembe bir temizlik maddesiyle sıvadı. Kadının başındaki izleri silmek zorundaydı. Başını yıkarken yapması gereken diğer şeyleri düşündü. 18 dakika. Hademeler gelmeden önce kızı temizleyecek, yerdeki kusmuğu sildikten sonra da bilgileri saklayacaktı. Video çekimlerini, EEG verilerini, notlarını, her şeyi kopyalayıp silecekti. Sonunda nefesine hakim olmayı başardı. Bir adım geri atarak kadının kafasına baktı. Minik kıpkırmızı iğne izleri konusunda bir şey yapamayacaktı. Kız kafa üstü çakılırsa fark edilmezlerdi. Öyle olacağını umdu. Kızı kucaklayıp taşıdı. Pencerenin dibine gelmişti sesi duyduğunda. Uzun derin bir inlemeydi bu. Bilincinin açık olup olmadığını anlamak için kızın yüzüne baktı. Ama ağzı açık bir halde öylece duruyordu kız. 9 dakika. Bir an için dondu kaldı. Bunu yaparsa geri dönüş olmayacağını biliyordu. Sonra kız yine inledi. Bu cılız ama iğrenç bir sesti. Tversky hiçbir sesin bu kadar üzücü, acıklı olabileceğini tahmin etmezdi. Ölen bir hayvanın çıkaracağı türden bir sesti bu. 8 dakika. Artık dayanamıyordu. Çıldıracaktı. Bu sesi bir daha duyarsa çıldıracaktı. Tüm gücünü kullanarak kızın bedenini pencereden dışarı fırlattı. Bir saniye sonra bir şeyin yere çarptığını duydu. Sonra da sessizlik oldu. Tversky üzerinden bir yük kalkmış gibi derin bir nefes aldı. Laboratuvarı temizlemek ve bilgileri bir CD'ye yüklemek birkaç dakikasını alacaktı. Hademeler gelmeden buradan gitmiş olacaktı. Yarım saate kalmaz da evde olurdu. Video kaseti seyretmek için sabırsızlanıyordu. O kadar çok şey söylemişti ki kız, hepsini anlayamamıştı. Ama bir cümlesini çok iyi hatırlıyordu. Sanki beyninde yankılanıyordu. "Öldür onu," demişti fısıldayarak Julia. "David Kane'i öldür."